Ayrım 32, sayfa 424. At, Stephen James. 89. bölüm. Yapabileceğim 1000 tane başka şey olduğu halde Chicago uçuşunu cuma günü mahkemede yaşanan olayın raporunu Grant Sicora'nın ölümünü atlamadan FBI müdür yardımcısı Margaret Wellington'a sunulmak üzere hazırlamakla geçirdim. O'Hare'e vardıktan sonra raporu e-postasına gönderip havaalanından ayrıldım. E-postamda Calvin'den yeni bir mesaj olmadığını fark ettim. Onun yerine FBI'ın siber suç biriminden arkadaşım Angela Knight'tan bir posta vardı. Pat, şu 911'e yapılan çağrılarla ilgili. Hiçbirinin yapıldığı yeri tespit edemedik. Senin sabit hattına yapılan çağrıyla da ilgili bilgi yok. Arayan her kimse izlerini temizlemeyi biliyormuş. 911 bantlarının ses spektrograflarından da pek bir şey çıkmadı. Ama seni temin ederim tüm aramalardaki kişi aynı. İlk çağrıdaki arka plandaki gürültüler dispatch ofisinden yansıyan sesler. İkinci kayıttaki ise bir aracın ön camına vuran yağmurun sesi. Ama maalesef hangi model ve kaç yıl yapımı olduğunu söyleyemem. Araştırıyorum. Hepsi bu. Gerisi yarın. Kendine iyi bak. AK. O halde Cowler arka plandaki sesler hakkında haklı çıkmıştı. Ayrıca ikinci kayıttaki yağmur sesi aramanın yapıldığı gün John'un Chicago'da olduğunu kanıtlamasa da o sabah şehirde bir fırtına yaşanmış olması bu hipotezi destekler nitelikteydi. Sesli mesajlarımı kontrol ettim, hiçbir şey yok. Ardından çantalarımı kaptım, bir taksi çağırıp otelime geçtim. Reggie işten eve gelmekte birkaç saat gecikmişti ama nihayet vardığında Amy Lane onu öperek karşıladı. Onu görmenin ne kadar güzel olduğunu söyledi ve pencereden dışarı işaret ederek kaldırımın kenarında arabada bekleyen iki ajanı gösterdi. ''Şu adamları gönder, senin yanında güvende olurum, sen beni koruyabilirsin.'' ''Tamam'' dedi Reggie centilmence, ''onlarla ben ilgilenirim, dışarı çıktı.'' Evet, Amy Lane geceyi Reggie'nin şakalarına gülerek, dokunuşlarına karşılık vererek, onu memnun ederek geçirecekti. Böylece ertesi gün yalnız kalmak istediğinde kocası şüphelenmeyeceğinden ve daha az kontrolcü davranacağından sıvışması daha kolay olacaktı. Doktor Bryant, büyük bir hikayeye ulaşmak için insanları nasıl kullanmak gerektiğini ona öğreten profesör bu yaklaşımından gurur duyardı. Birkaç dakika sonra Reggie geri dönmüş gülümsüyordu. Her şey tamam. O da muzip bir şekilde gülümseyerek karşılık verdi. Baş başa kaldık artık. Bir de Jason. Doğru dedi, bir de Jason. Onu da erkenden yatırabiliriz. Mükemmel. Reggie'nin elini tuttu. Evet, bu gece Reggie'nin olacaktı. Kendisi de yarın özgür kalacaktı. Doksanıncı bölüm. Hyatt Regency Hotel, Chicago, Illinois. Saat 22.10, merkezi saatle. Bavulumu boşaltmakla uğraştım biraz, sonra uykum olmadığı için dava dosyasına göz atmaya karar verdim. Dizüstü bilgisayarımı sehpaya koydum ve notlarıma yer açmak için mektup kağıtlarını, otel broşürünü, yerel gizli rehberlerini bir kenara itiyordum ki oda telefonunun yanındaki Gideon İncil'ini fark ettim. Dipnot: Gideon İncil'i 100'e yakın dil ve 200'e yakın ülkede, özellikle otel ve motel odalarına İncil baskıları bırakan Evanjelik Hristiyan organizasyonu Gideonların İncil kopyalarından biri. Durdum, sonra aklıma geldi. O gün erken saatte Richard Busk'la yaptığım video görüşmesinin sonunda İncil'den bir öyküye atıfta bulunmuştu. Şu ana kadar okumaya fırsat bulamadığım bir öyküye. Öyküyü hatırladığımı düşünüyordum ama doğru hatırladığımdan emin olmak için görüşmemizin video dosyasını açtım ve son saniyelere geldim. Şansımı deneyeceğim, hoşça kal Richard. Senin için dua ediyor olacağım, hatırla. Çıkış 1.15.21, hatırla. Tam burada görüşmeyi bitirmiştim. İncil'in sayfalarını çıkışın ilk kısmına gelene kadar çevirdim. Hikaye Musa'nın doğumuyla ilgiliydi. Bu hikayeyi annemin beni kiliseye götürdüğü çocukluk günlerimden hatırlıyordum. Hikayede Yahudilerin yaşadığı Mısır'ın kralı Firavun, Yahudilerin nüfusunun artışından endişe duymaktadır. Bir savaş halinde düşmanlarıyla işbirliği yapmalarından korkarak Yahudi ebelere, Yahudi kadınlardan doğan erkek bebekleri öldürmelerini emreder. İşte 17 ila 20. ayetlere gelmiştim. Ama ebeler Tanrı'dan korktular ve Mısır'ın kralının buyurduğu gibi yapmadılar, erkek bebekleri kurtardılar. Ve Mısır kralı ebeleri huzuruna çağırdı ve onlara seslendi. ''Neden böyle yaptınız ve erkek bebekleri sağ bıraktınız?'' Ebeler de Firavun'a dedi ki, ''Yahudi kadınlar Mısırlı kadınlar gibi değil, onlar güçlüler, daha ebe gelmeden doğuruyorlar.'' Tanrı ebelere iyilik etti ve insanlar çoğaldıkça çoğaldı. Sonraki ayet ebelerin Tanrı'dan korktuklarını ve Tanrı'nın da bu nedenle onları kutsayıp onlara ev vererek kendi aileleri olmasını sağladığını bildiriyordu. Öyküyü düşünerek bir süre ayetlere baktım. Bölümün ana fikri açıktı. Ebeler kanuna karşı gelerek masum yaşamları korumak adına yalan söylemiş ve sonuç olarak Tanrı tarafından kutsanmışlardı. Bunu aklımda tutmalıydım. Ayetleri tekrar tekrar okudum, sonra da sayfaları karıştırarak diğer meselleri, masumları korumanın gerçeği söylemekten daha önemli olduğu prensibini örnekleyen diğer öyküleri hatırladım. Rahap Yahudi hafiyeleri korumak için yalan söylemiş ve seçiminden ötürü Tanrı tarafından yüceltilmişti. Jonathan babasına Davud'un bulunduğu yer hakkında yalan söyleyerek onu ölümden kurtarmıştı. İsa'nın havarileri bile otoritelere gerçeği, tüm gerçeği ve yalnızca gerçeği söylemeyerek onun bulunduğu yeri gizlemişti. Zira bunun İsa'nın ölüm fermanı olacağını biliyorlardı. Bulunduğu yerle ilgili tüm gerçeği söyleyen tek kişi de Yahuda'ydı, dünyanın en meşhur haini. Doğrusu İncil'de az çok bildiğim meselelere göz gezdirdikçe fark ettim ki Tanrı'nın günahsız bir hayatı korumak adına yalan söyleyen birinden memnuniyetsiz kaldığına ilişkin tek bir örnek dahi yoktu. Her zaman Tanrı'nın doğruluğa değer verdiğini düşünmüştüm. Bundan asla şüphe etmemiştim. Ancak şimdi öyle görünüyordu ki bundan daha çok önemsediği başka bir şey vardı. Görüşme sırasında Bask kendisine yaptığım saldırıyla ilgili olarak yalan söylememi istemiş, ardından İncil'deki bu ayetleri hatırlamamı rica etmişti. Bir fikir, şok edici bir fikir. Belki de Bask gerçekten Tanrı'ya sığınmıştı her şeye rağmen. Bu ihtimali düşünebildiğime dahi inanmakta zorlanıyordum. Ama ya doğru idiyse? Belki Richard Bask, eğer ona saldırdığımı itiraf edersem serbest kalabileceğinin farkına varmıştı. Kişiliğinin yeni ruhani yapısına rağmen eski alışkanlıklarına, heveslerine bağlı olabilirdi. Bu nedenle belki adaletin sağlanabilmesi için kendisinin gözetim altında kalması gerektiğini biliyordu. Kes artık Pat, fazla düşünce üretiyorsun. Eğerler, belkiler çok fazla, sen böyle çalışmazsın. Gerçeklere bağlı kal, bildiklerine. Hayır, söz konusu olan baskın gerekçeleri değil, benim şahitliğimdi. Ebeler günahsız hayatları kurtarmak için yalan söyledi. Onlar için önemli olan buydu, başka bir şey değil. Benim için önemli olan da buydu, tamam öyleyse. Sabah kürsüye çıktığımda ne söyleyeceğimi biliyordum. 91. Bölüm, 19 Mayıs Pazartesi. 06:54 merkezi saat. Telefonumun çaldığını duyduğum sırada dizüstü bilgisayarımı çantasına koymuş, kahvaltı için lobiye inmeye hazırlanıyordum. Telefona cevap verdim, efendim. Uyandırdıysam kusura bakma evlat. Calvin, nerelerdesin? Sesim öfkeli ve bıkkın çıkmıştı. Tüm hafta sonu sana ulaşmaya çalıştım. Evet, biliyorum, üzgünüm, biraz meşguldüm, işlere gömülmüştüm maalesef. Fakat bugünkü ifadeni etkileyebilecek bir şeyler öğrendim. Bir nefes aldı. Basının davayla ilgili açıklamalarından önce eminim, Boccaccio'nun Decameron'uyla ilgili bağlantıyı kurmuşsundur, değil mi? Evet, Calvin'in benden bile önce bunu keşfetmiş olup olamayacağını düşündüm. Ama sen nasıl? Ona ne ad verdiniz? Umarım dördüncü gün katili değildir. John. Kalbim bir an sessiz kaldı. Evet, bu uygun dedikten sonra ekledi. Patrick, bunu daha önce de yaptığını sanıyorum. Yatağa çöküverdim. Daha önce de cinayet işlediğine dair delilin mi var? Evet, başka hikayeleri canlandırarak. Tam olarak hukuk adamının hikayesini geçen Mayıs'ta İngiltere'de canlandırarak. Bu Chaucer'ın Canterbury Tales adlı kitabında yer alan bir öykü. Biliyorsundur, Canterbury Tales'taki öykülerin %20'sinden fazlası. Evet evet biliyorum, Decameron'a dayanıyor. Aynen şey, hukuk adamının hikayesinin 428 ile 437. satırlarında birkaç kişinin bir masa başında otururken bıçaklandığı, ardından parçalara ayrıldığı anlatılıyor. Aradığınız adam John'un bu suçu yeniden canlandırarak 17 Mayıs'ta Canterbury'de bir düğünde 4 kişiyi öldürdüğüne inanıyorum. Ayrıca suçun işlendiği şehrin de rastgele seçilmediğinden eminim. Hayır dedim uyuşmuş bir halde tüm bunları sindirmeye çalışırken. Eminim rastgele seçilmemiştir. Öyküde daha sonra bir adamın boğazı kesiliyor ve kanlı bıçak sevgilisinin yatağına bırakılıyor. Bu suç da ertesi gün 18 Mayıs'ta Gloucester'da gerçekleşmiş. Bunu nasıl öğrendin? Araştırma dedi sadece ama iki tane daha var. Öykünün bir sonraki kısmında bir adam yalan söylediği için belki de Tanrı tarafından öldürülüyor. Fakat öykünün bağlamı yoruma açık. Yere öyle büyük hızla çarpıyor ki gözleri yuvalarından fırlıyor. Ardından vahşi detayı ekledi. 19 Mayıs'ta Dr. Roland Smith'in gözlerini yerlerinden çıkarmış John. Ama adamı öldürmemiş. Profesör bir hafta sonra intihar etmiş. Öldüğü sırada İngiltere'nin önde gelen Geoffrey Chaucer uzmanlarından biriymiş. Şoke olmuş, ses çıkarmadan oturuyordum. Kalbinin söyledikleri insanın kanını donduruyordu. Son olarak 687 ile 688. sayfalarda sahte bir şövalye katlediliyor. 20 Mayıs'ta da Byron Knight isimli bir adam Londra'da öldürülmüş. Londra, Chaucer'ın yaşadığı şehir. Bunun bağlantısını kurmak zor oldu ama cinayetlerin zamanlamaları suçları tesadüfmüş gibi göstermiş olmalı. Tam üstüne bastın. İnanılmaz. Calvin bu son cinayetten söz ederken dün telefonu kapatmadan az önce John'un bana şafağın aynı Londra'da olduğu gibi bugün sökeceğini söyleyişi aklıma geldi. Bu o Pat, noktaları senin için birleştiriyor. Böyle başka cinayet silsileleri olabilir mi? Haberdar olmadığımız cinayetler, Boccaccio'dan etkilenmiş başka yazarların, Tennyson'ın, Longfellow, Shakespeare ya da Faulkner'ın yazdıklarına dayanarak işlenmiş. Şu anda bunu düşünmeye tahammül edemeyeceğim, bu çok fazla. O halde bundan önce dedim, kimse İngiltere'deki suçlarla bir bağlantı kurmadı, çünkü her biri çok farklıydı. Doğru. Farklı bir modus operandi, yani yöntem. İmza ölüm sebebi söz konusu. Ayrıca kurbanlar arasında bağlantı kuracak bir ipucu ya da cinayetler için benzer gerekçeler de mevcut değil. Bağlantı gördüğü. Aynen. Calvin'in verdiği bilgiler Colorado'da işlenen suçlarla benzerlik taşımaktaysa da konuşmasına yaptığı araştırma sonucunda vereceğim ifadeyi etkileyecek bazı şeyler keşfettiğini söyleyerek başlamıştı. Calvin, az önce bütün bunların bugünkü ifademle bir alakası olduğunu söylemiştim. Bununla neyi kastettin? Richard Baskin yargılanmakta olduğu suçları işlediğini düşünmüyorum artık. Dona kalmış bir halde gözümü yere dikmiş bakıyordum. Sen neden bahsediyorsun? Bence bu suçlardan en azından dördünden hatta belki daha fazlasından John sorumlu. Şu anda buna inanmak için tüm nedenlerini sayamayacağım. Ama Profesör Lebron'un Michigan State Üniversitesi'ndeki öğrencilerinin ortaya koydukları ve baskı yeniden yargılanmanın yolunu açan DNA uyuşmazlıklarını hatırlıyor musun? Ne söyleyeceğini tahmin ettim. Dalga geçiyorsun. Hayır, ben o DNA'nın sizin John adını verdiğiniz adama ait olduğuna inanıyorum. Delilin var mı? Toplamakla meşgulüm. Davanın detayları aklımdan bir çırpıda geçiverdi. Ayıkladım, analiz ettim. Bir an için her şey mantıklı gözüküyordu. Bir saniye sonra tam tersi. Eğer 13 yıl önce o suçları Bask değil de John işlediyse bu hem DNA uyuşmazlıklarını açıklıyordu hem de çiftlikteki gazete küpürlerini. John, Bask'ın suçlarını kayıt altına almıyor, kendininkileri kutluyordu. Bu aynı zamanda Bask'a yapılan saldırıyı da açıklayabilirdi. Sonuçta Bask ölseydi dava büyük bir ihtimalle düşer ya da kapanır, John da hiçbir zaman şüpheli durumuna düşmezdi. Carville'in az önce söylediği her şeyi toparlamaya çalıştım. Neredesin?
Denver.
Alnımı ovuşturdum. Ne?
Sanırım John'un kim olduğunu biliyor olabilirim.
Ben.
Adrenalin patlaması kim?
Öncelikle doğru düşündüğümden emin olmalıyım. Söylemek zorundasın. İçimi bir telaş sarmıştı. Üzgünüm Patrick ama adalet sistemimize eskiden olduğu kadar güven duymuyorum artık. Doğruyu söylemek gerekirse...
Hayır kalbim, bir dakika. Bugün öğleden sonra gibi döneceğim sana. Beni bekle. Buna...
Bu dava o zamana dek çözülmüş olacak umarım.
Beni dinle.
Kapattı. Telefonun yerini tespit etmeleri için hemen siber suç biriminin numarasını çevirdim. Bir taraftan da Calvin'in bulunduğu yeri tespit etmemize izin vermeyecek kadar dikkatli davrandığını düşünmüyor değildim. Ne var ki onu buldular ya da en azından kullandığı telefonun yerini. Arama Denver merkezdeki polis merkez binasından yapılmıştı. 92. Bölüm. Hızlı aramayla Kurt'u arayıp neler olduğunu anlattım. Calvin şu anda orada merkezde, beni sizin telefonlardan birinden aradı az önce.
Bir dakika bekle, bir saniye.
Beklerken Calvin'in bana söylediklerini düşündüm. İngiltere'deki kurbanlardan biri, ülkenin önde gelen Chaucer uzmanıydı. John Boccaccio'nun öyküsünü bizim kültürümüze göre revize ettiğini söyledi. Bir fikir. Dizüstü bilgisayarımı açarak kayıtlı dosyalara göz gezdirdim. Kurt başka bir hatta merkezin danışmasındaki memurlarla konuştuğu esnada ben de Elvin Daniel'ın çiftlik evinde kaydettiğim videoyu çalıştırdım. Media player ekranda göründü. Telefonda Kurt'un binanın her bir çıkışını tutması için birkaç memur görevlendirdiğini duyuyordum. Nihayet bana dönerek Dr. Verjonic'i bulursak ne yapmamızı istiyorsun diye sordu.
Sorgu için tutun.
Ne aradığımı biliyordum. Kaydın ortalarında bir yerlerde olmalıydı. Calvin'in suça kastı olduğunu düşünmek için yeterli sebebim var.
Tereddüt anı, bundan emin misin?
Calvin'in telefonda belirgin biçimde tehditkar konuşmamış olmasına rağmen ne ima ettiğini biliyordum.
Birinin hayatı tehlikede olabilir.
Banyoda yapılan kayda kadar ilerlemişti video.
Tamam dedi Kurt. Bu konuda sana güveniyorum Pat ama Doktor Calvin Verjonic'i yakalamamı istediğine inanamıyorum.
Eczacı dolabı, lavabo tezgahı.
Durdura bastım. Görüntüyü olabildiğince büyüttüm ve aradığım şey tam karşımdaydı. 4 tüp diş macunu, üzerindeki ufacık neredeyse gözle görülemeyecek benekler. Bir de Kurt, Doktor Adrian Bryant ve Benjamin Rhodes'un evlerine birkaç adam gönder. Önce Bryant'a.
İkisinden birinin katil olduğunu mu düşünüyorsun?
Hayır, sıradaki iki kurbanın onlar olabileceğini düşünüyorum.
Ne diye çıkıştın?
Sonra anlatırım. Denver'da bütün bunlar yaşanırken Chicago'da olmaktan ötürü çok çaresiz hissettim kendimi. Ama adamları bulursan derhal hastaneye yetiştir. Zehirlenmiş olduklarını düşünüyorum. John diş macunlarına bu fotoksin koydu.
Hiç mantıklı değil bu söylediklerim Pat.
Sadece söylediğimi yap Kurt, haydi. Daha fazla bilgi edinir edinmez bana döneceğini söyledi. Beni Tessa'nın telefonundan araması gerektiğini hatırlattım. Telefonu kapatırken saatin 7:14 olduğunu fark ettim. Adliyeye, protestocular ve gazeteciler oraya üşüşmeden varmak istiyorsam hemen çıkmalıydım. Eşyalarımı kaptım ve Cheyenne'in Assisi'li Aziz Francesco maskotunun cebimde olduğundan emin olarak otelden ayrıldım. Bir taksi çağırdım ve yalancı şahitlik etmek için adliyeye doğru yola koyuldum.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 437.